Ayrım 24, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 222. Cross de Lana ile Molly Flanders, Lodestone stüdyolarına gitmeden önce kadının bürosunda buluştular. Avukat genç adamın toplantıya götüreceği mali belgeleri inceleyecekti. Molly sonra SL 300 Mercedes ile Cross'u stüdyoya götürdü. Stüdyonun kapısından girdikten sonra Molly Cross'a park yerine bir bakın dedi. Göreceğiniz her Amerikan yapımı araba için size $1 vereceğim. Her renkte güzel arabaların oluşturduğu bir denizin yanından geçtiler. Mercedesler, Aston Martin'ler, BMW'ler, Rolls Royce'lar. Cross bir Cadillac'ı fark ederek onu Molly'ye gösterdi. Kadın neşeyle New York'tan gelmiş zavallı bir yazarın olmalı dedi. Lodestone çok büyük bir araziye yayılmıştı. Bağımsız yapım şirketlerinin çalıştığı sürüyü de küçük bina vardı. Ana bina sadece 10 kattı ve bir sahne dekoruna benziyordu. Stüdyo 1920'lerde kurulmuştu. Buraya hala o yılların havası hakimdi. Binaya sadece gerekli onarımlar yapılmıştı. Cross, Bronx'taki merkezi hatırladı. Stüdyo yönetim büroları küçük ve kalabalıktı. Sadece 10. kat farklıydı. El Marion'la Bobby Bunce'ın daireleri buradaydı. İki dairenin arasında çok büyük bir toplantı odası vardı. Bar ve barmen odanın dibindeydi. Oradaki bir kapıdan küçük bir mutfağa geçiliyordu. Toplantı masasının etrafına koyu kırmızı peluş kaplı koltuklar dizilmişti. Duvarlara Lodestone filmlerinin çerçeveli afişleri asılmıştı. Ellie Marion, Bobby Bunce, Skip Adair, stüdyonun baş hukuk danışmanı ve iki ayrı avukat onları bekliyordu. Molly mali belgeleri baş danışmana verdi. O da diğer avukatlarla birlikte oturup onları okumaya başladı. Barmen seçtikleri içkileri getirdi. Sonra da ortadan kayboldu. Skip Adair, Cross'u diğerlerine tanıttı. Ellie Marion her zaman olduğu gibi Cross'un onu ilk adıyla çağırması için ısrar etti. Sonra da onlara en sevdiği hikayelerden birini anlattı. Çoğu zaman pazarlık sırasında karşısındakileri etkilemek için böyle yapardı. Büyük babasının stüdyoyu 1920'lerin başlarında kurduğundan söz etti. Şirkete Lodestone adını vermek istemişti büyük babası ama çok koyu bir Alman aksanıyla konuştuğu için avukatların aklı karışmıştı. O sırada 10.000 dolarlık bir şirketti. Hata anlaşıldığı zaman değiştirmek zahmetine girmemişlerdi. İşte şimdi burası 7.000.000.000'lık bir stüdyoydu. Mario'nun da işaret ettiği gibi yazılı kağıtlar hiç önemli değildi. Şakalarının her zaman ciddi bir yanı olurdu zaten. Lodestone, mıknatıs taşı anlamına geliyordu. İşte insanlar bu mıknatıs taşının evrenin her yanından ışıkları kendine çektiğini hayal ediyorlardı. Şirketin logosunu güçlü kılan da buydu. Sonra Molly Cross'un teklifini açıkladı. Cross stüdyoya film için harcadığı 50 milyon doları verecekti. Dağıtım haklarını da Skip Adair yapımcı olarak kalacaktı. Filmin tamamlanması için gereken parayı Cross sağlayacaktı. Lodestone ayrıca kardan %5 pay alacaktı. Hepsi de bütün bunları dikkatle dinlediler. Bobby Bunce, bu pay gülünç dedi. Daha fazlası gerekiyor. Ayrıca Athena ile bir komplo kurmadığınızı nereden bilelim? Bunun bir soygun olmadığını. Molly'nin cevabı Cross'u şaşırttı. Genç adam nedense pazarlığın Vegas dünyasında alıştığından daha uygarca yapılacağını sanmıştı. Ama Molly neredeyse ciyak ciyak bağıracaktı. Bir cadınınkini andıran suratı öfkesinden kızarmıştı. Bunce'a canın cehenneme Bobby diye aykırdı. Bizi komplo kurmakla suçluyorsun alçak herif. Başını beladan kurtarmak için bu toplantıya razı oluyor sonra da bize hakaret ediyorsun. Eğer özür dilemezsen Bay Delena'yı hemen alıp giderim sen de açıkta kalırsın. Skip Adair söze karıştı. Molly, Bobby yapmayın canım biz burada filmi kurtarmaya çalışıyoruz. Hiç olmazsa doğru dürüst konuşalım. Marion bütün bunları usulca gülümseyerek izliyor ama bir şey söylemiyordu. Ancak evet ya da hayır demek için ağzını açacaktı. Bobby Bunce, benimki mantıklı bir soru bence dedi. Bu adam Athena'ya geri dönmesi için bizim veremeyeceğimiz neyi teklif edebilir ki? Cross gülümsüyordu. Molly ona cevap vermeyi daha çok kendisine bırakmasını söylemişti. Kadın, Bay Delena'nın özel bir şeyi teklif ettiği ortada dedi. Bunu sana neden açıklasın? Ona bu bilgi için 10 milyon dolar vermeyi teklif edersen onunla bir kenara çekilip konuşurum. Aslında 10 milyon az sayılır ya. Bu sözlere Bobby Bunce bile güldü. Skippy Dear, Cross'un Athena'nın döneceğinden emin olduğunu düşünüyorlar diye açıkladı. Yoksa bu kadar parayı tehlikeye atmazdı diyorlar. Molly Skippy dedi, senin bir romana 1 milyon verdiğini gördüm ama onun filmini hiç çevirmedin, arada ne fark var? Bobby Bunce atıldı çünkü Skippy o parayı bizim stüdyoya ödetti. Hepsi de güldüler. Bu toplantı Cross'un garibine gitmeye başlamıştı. Sabırsızlanıyordu artık. Ama fazla hevesli gözükmemesi gerektiğini de biliyordu. Bu yüzden biraz öfkelenmiş gibi davranmasının yerinde olacağına karar verdi. Alçak sesle ben sezgilerime güveniyorum dedi. Ama bu çok karmaşık bir işse o zaman unutalım gitsin. Bunce öfkeyle ''Burada büyük bir meblağdan söz ediyoruz.'' diye söylendi. ''Bu film bütün dünyada 500 milyon kazanabilir.'' Molly çabucak atıldı. ''Athena'yı geri getirebildiğiniz takdirde size onunla bu sabah konuştuğumu söyleyeceğim. Athena kararında ciddi olduğunu belirtmek için saçlarını kesmiş.'' Bunce omurdandı. ''Başına bir peruk geçiririz. Kahrolasıca aktrisler.'' Şimdi öfkeyle Cross'a bakıyor, onu anlamaya çalışıyor, kafasından da bazı düşünceler geçiyordu. Athena razı olmaz, siz de 50 milyonunuzu kaybeder ve tabii filmi de tamamlayamazsanız şimdiye kadar çekilen sahneler kimin olacak? Cross tabii benim dedi. Bunce hah diye bağırdı, filmi öyle göstereceksiniz, belki de hafif bir porno olarak. Cross olabilir dedi. Molly ona bakarak başını salladı. Genç adamı konuşmaması için uyarıyordu. Sonra Bunce'a döndü. ''Bu anlaşmayı kabul ederseniz o zaman yabancı ülkeler video, televizyon ve kar payı konularında pazarlık yapabiliriz. Bir tek şartımız var. Bu anlaşma gizli kalmalı. Bay Delena sadece ortak yapımcı olarak tanınmayı istiyor.'' Skippy Dear, ''Bence bunun bir sakıncası yok.'' dedi ama stüdyo ile yaptığım parayla ilgili anlaşma hala geçerli olacak. Marion ilk kez konuşmaya karıştı. O ayrı. Yani aslında olmaz diyordu. ''Cross, avukatınıza pazarlık etme hakkını veriyor musunuz?'' Cross ''Evet.'' diye başını salladı. Marion ''Şunun kaydedilmesini istiyorum.'' dedi. ''Bu filmi rafa kaldırıp zararı kabul etmeye karar verdiğimizi biliyorsunuz.'' Athena'nın geri dönmeyeceğinden eminiz. Size onun geri gelebileceğini de söylemiyoruz. Bu anlaşmayı yapar ve bize 50 milyon verirseniz sonradan bizi sorumlu tutamazsınız. Athena'yı dava etmeniz gerekir. Onda da bu kadar para yok. Cross onu asla dava etmem diye açıkladı. Affeder ve unuturum. Bunce sordu. Borç aldığınız kimselere hesap vermeyecek misiniz? Cross sadece omzunu silkti. Marion, ama bu hiç de dürüst bir şey değil dedi. Kişisel tutumunuz yüzünden size güvenip para veren insanları aldatamazsınız. Sadece zengin oldukları için bunu yapamazsınız. Cross ifadesiz bir suratla, ben zenginleri kızdırmanın doğru bir şey olduğunu hiçbir zaman düşünmedim diye cevap verdi. Bunce öfkeyle bağırdı, bu bir tür oyun. Cross kendine güvenen iyi niyetli bir adam tavırları takındı. Ben bütün yaşamımı insanları ikna ederek geçirdim. Vegas'taki otelimde çok zeki insanları kazanma şanslarının az olmasına rağmen kumar oynamaları için ikna etmek zorundayım. Bunu onları mutlu ederek sağlıyorum. Yani onlara gerçekten istediklerini veriyorum. Miss Aquitaine'e de aynı yöntemi uygulayacağım. Bu fikir Bunce'ın hoşuna gitmiyordu. Stüdyosuna kazık atıldığından emindi. Açık açık, Athena'nın sizinle çalışmak için anlaştığını öğrenirsek sizi dava ederiz dedi. Cross cevap verdi. Ben film işine girmek istiyorum. Lodestone stüdyolarıyla çalışmayı da. Burada herkese yetecek kadar para var. Bütün bu toplantı sırasında Ellie Marion Cross'u inceleyip durmuştu. Genç adamı tartmaya çalışıyordu. Cross dikkati üzerine çekmeye çalışmıyordu. Blöfçü ya da palavracı değildi. Pasifik Okyanusu Güvenlik Bürosu onunla Athena arasında gerçek bir bağ bulamamıştı. Komplo olması ihtimali de yoktu. Bir karar verilmesi gerekiyordu. Ama aslında bu odadakilerin iddia ettikleri gibi zor bir şey de değildi. Marion artık o kadar yorulmuştu ki giysisi bile sıska vücuduna ağır gelmeye başlamıştı. Toplantının sona ermesini istiyordu. Skibidi'ye belki Athena kaçırdı dedi, sonunda sapıttı. Eğer öyleyse sigortadan para alabiliriz. Molly homurdandı. Athena bu odadakilerden daha normal. Siz ona bunu yapmadan hepiniz için deli raporu alırım. Bobby Bans Cross'a baktı. Athena Aquitaine'le aranızda bir anlaşma olmadığına dair bir belge imzalar mısınız? Cross evet dedi ve Bans'tan hiç hoşlanmadığını da mahsus belli etti. Bunu fark eden Marion rahatladı. Hiç olmazsa görüşmenin bu bölümü plana uygun bir biçimde gelişiyordu. Artık Bans'ın kötü adam olduğu düşünülüyordu. İnsanların adeta içgüdülerine uyarak ondan nefret etmeleri şaşılacak bir şeydi. Aslında bu Bans'ın suçu da değildi. Bu rol ona oynaması için seçilmişti. Ama tabii Bans'ın kişiliğine uyuyordu, o da başka. Bans filmin getireceği kardan %20 pay isteriz dedi. Ülke içinde ve dışında dağıtımı biz yapacağız. Filmin devamı çekilirse ona da ortak olacağız. Skippy Deer'in sabrı taştı. Bobby, filmin sonunda herkes ölüyor. Devamı nasıl olur? Bans pekala dedi. Daha önceki olayları konu alan bir film diyelim. Molly, önceki olaylar sonraki olaylar diye söylendi. Saçma ama istediğiniz gibi olsun. Yalnız kazancın sadece %10'unu alırsınız, daha fazlası olmaz. Dağıtım sayesinde nasıl olsa bir servet kazanacaksınız. Üstelik hiçbir şeyi de riske atmayacaksınız. Artık teklifi ister kabul edin ister etmeyin. Ellie Marion daha fazla dayanamayacaktı, ayağa kalktı. Dimdik durarak ağır ağır sakin sakin konuşmaya başladı. %12 ve anlaştık. Bir an durdu, sonra da Cross'a baktı. Önemli olan para değil. Aslında bu harika bir film olabilir ve ben onu rafa kaldırmak istemiyorum. Ayrıca olacakları da merak ediyorum. Molly'ye döndü. Şimdi evet mi yoksa hayır mı? Molly Cross'un düşüncesini anlamak için ona bakmadı bile. Evet dedi. Daha sonra Ellie Marion'la Bobby Bans toplantı salonunda yalnız kaldılar. İkisi de konuşmuyordu. Yıllar boyunca yüksek sesle söylenemeyecek bazı şeyler olduğunu öğrenmişlerdi. Marion sonunda burada bir ahlak sorunu var dedi. Bans anlaşmayı gizli tutacağımıza dair imza verdik Ellie diye hatırlattı. Ama gerekli olduğunu düşünüyorsan bir yere telefon edebilirim. Marion içini çekti. O zaman da filmi kaybederiz. Tek umudumuz bu Cross denilen adam. Ayrıca haberi senin sızdırdığını anlarsa tehlikeli bir durum olabilir. Bans, Cross kim olursa olsun Lodestone'a dokunmaya cesaret edemez dedi. Beni endişelendiren onun kapının aralığına ayağını sokmasına izin vermemiz. Marion içkisini yudumlayarak sigarasını tüttürdü. Hafif odun kokulu duman vücudunun karıncalanmasına neden oluyordu. Yaşlı adam iyice yorulmuştu artık. İleride olabilecek felaketleri düşünüp endişelenemeyecek kadar ihtiyarlamıştı. O büyük evrensel felaket daha yakındı. Telefon etme. Anlaşmaya uymamız gerekiyor. Ayrıca belki benim ikinci çocukluk çağım başladı. Ama o sihirbazın şapkadan neyi çıkaracağını görmek çok hoşuma gidecek. Skippy Deer toplantıdan sonra evine giderek Jim Lucy'ye telefon etti. Onunla buluşmalarını istedi. Buluştukları zaman da Lucy'ye her şeyi gizli tutacağına yemin ettirdikten sonra olanları anlattı. Bence Cross'u göz hapsine alman iyi olur. İlginç bir şeyler öğrenebilirsin. Ama bunu Jim Lucy'ye Santa Monica'da işlenen bir dizi cinayetle ilgili yeni filminde küçük bir rol ayarlayacağına söz verdikten sonra söyledi. Cross Delena toplantıdan sonra Las Vegas'a döndü ve en tepedeki dairesinde yaşamında açılan bu yeni yolu düşündü. Bu tehlikeyi neden göze aldım? En önemlisi olağanüstü bir kazancım olabilir. Sadece para bakımından değil, yeni bir yaşam tarzı konusunda da. Ama Cross bunun altında gizli olan nedeni sorguluyordu. Deniz yeşili suların çevrelediği Athena Aquitaine, yıldızın günün birinde onu tanıyarak aşık olması fikri. Athena'nın onu sonsuza dek sevmesini beklemiyordu. Bir dakikalık bir aşk yetecekti ona. Gromwell ne demişti? Kadınların en tehlikeli oldukları zaman erkeklerin onları kurtarmalarını bekledikleri andır. Tehlikede olan güzellerden kendini koru, onlardan sakın. Ama Cross bütün bunları kafasından attı. Vegas'taki renkli ışıklardan oluşan duvara, neonların arasından geçen kalabalığa baktı. Büyük bir yuvaya gömmek için para yığınları taşıyan karıncalara benziyorlardı. Sorunu ilk kez tarafsızlıkla inceledi. Madem Athena Aquitaine adeta bir melek, o halde neden filme dönmek için bedel olarak kocasının öldürülmesini istiyor? Tabii bunu açık açık söylemiyor, o da başka. Bu durumu herkesin anlaması gerekmez mi? Stüdyonun onu filmi tamamlayınca kadar korumak teklifinin hiçbir değeri yok. Çünkü Athena o zaman kendi ölüm tarihine doğru çalışmış olacak. Film tamamlandıktan ve yalnız kaldıktan sonra Boss Kehanet saldırıya geçecek. Ellie Marion, Bobby Bunce, Skippy Dear. Onlar sorunu biliyorlar, bunun çözüm yolunu da. Ama hiçbiri bunu açık açık söylemeye cesaret edemiyor. Çünkü onlar gibi insanlar için risk çok fazla. Bu adamlar iyice yükselmişler, çok güzel bir yaşam sürüyorlar. Bu nedenle kaybedecekleri çok fazla şey var. Onlar için risk kazancı eşit değil. Filmin tamamlanmasına razı olabilirler. Bu hepsi için önemsiz bir yenilgi sayılır. Toplumun en yüksek tepesinden en aşağıya yuvarlanmayı kaldıramazlar. Bu öldürücü bir risk olur. Ama haklarını da yememek gerekir. Çok zekice bir karar verdiler. Onlar bu alanda uzman değiller. Hatalar yapabilirler. Onun için 50 milyonu borsada kaybetmiş gibi düşünmeyi tercih ettiler. Şimdi iki ana sorun var. Birincisi, Boss Kehanet'in Athena'ya da filme de hiçbir zarar vermeyecek bir biçimde ortadan kaldırılması gerekiyor. İkincisi, daha da önemlisi, babamın ve Clary Coutsio ailesinin iznini almam şart. Çünkü Cross onların bu sırrı kısa bir zamanda öğreneceklerini biliyordu. 8. Kısım. Cross Delena pek çok nedenle iri Tim'in öldürülmemesi için yalvardı. Bir kere adam her yıl Zanadu'daki kumarhaneye 500 bin dolarla 1 milyon arası para bırakıyordu. Sonra Cross edepsizce şakaları ve yaşama karşı adeta şehvet hissetmesi yüzünden ona gizli bir sevgi duyuyordu. Dolandırıcı lakabıyla tanınan Tim Snedden'in Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde bir dizi alışveriş merkezi vardı. Genellikle Las Vegas'ta Zanadu otelinde kalıyordu. Sıkı bir kumarbazdı. Özellikle sporla ilgili bahislerden çok hoşlanırdı. Bu bakımdan olağanüstü şanslıydı. Midesine yarı bypass yapıldığını, yemekler sindirim sisteminden doğrudan doğruya geçtiği için hiç kilo almadığını söyleyerek övünüyordu. Doğaya böyle kazık attığı için keyifleniyordu. Koca Tim doğuştan dolandırıcıydı. Zaten ona takma adı da bu yüzden verilmişti. Zanadu'daki arkadaşlarına yemek yediriyor, sonra da masrafı şirketine ödetiyordu. Tele kızların ücretini ve hediyelik eşya satan dükkanlardan aldıklarını şirkete ödetmeye kalkıyordu. Kumarda kaybedip sürüyle senet verdiği zaman da borcunu ödemeyi Zanadu'ya bir dahaki gelişine erteliyordu. Borcunu centilmen bir kumarbazın yaptığı gibi bir ay içerisinde ödemeye yanaşmıyordu. Dolandırıcı sporla ilgili bahislerde çok şanslıydı ama kumarhanedeki oyunlar için aynı şey söylenemezdi. Kumarda ustaydı, ihtimalleri biliyor ve yerinde para sürüyordu. Ama doğal heyecanına kapılarak spordan kazandığı paraları, hatta daha fazlasını kaybediyordu. Clary Coutsio'lar dolandırıcıyla para değil, uzun vadeli stratejik nedenlerle ilgilenmeye başladılar. Ailenin en büyük hedefi sporla ilgili bahislerin bütün Birleşik Devletler'de yasallaştırılmasıydı. Sporla ilgili her kumar skandalı buna zarar verebilirdi. Bu nedenle dolandırıcı koca Tim Snedden'ın yaşamı incelendi. Sonuç öyle korkutucuydu ki Pippi ile Cross'u doğuya, Kuague'deki malikaneye çağırdılar. Bu Pippi'nin Sicilya'dan döndükten sonraki ilk operasyonu olacaktı. Pippi ile Cross doğuya birlikte uçtular. Cross, Clary Coutsio'ların Messalina filmiyle ilgili olarak yaptığı anlaşmayı öğrendiklerini düşünüp kaygılanıyordu. Babası da bu işten haberi olmadığı için öfkelenecekti. 57 yaşında olan Pippi emekliye ayrılmıştı ama oğlu Brulione'nin danışmanlığını yapıyordu. Cross bu nedenle babasına filmden söz etti. Pippi'nin fikirlerine hala değer verdiğini ama Clary Cuzzo'ların hoşnutsuzluğunu Pippi'nin üzerine çekmek istemediğini söyledi. Don'un Hollywood'la ilgili planlarını öğrendiği için onu doğuya çağırdığından endişelendiğini açıkladı. Pippi hiçbir şey söylemeden onu dinledi. Sonra da öfkeyle içini çekti. ''Sen hala çok toysun. Bu işin film anlaşmasıyla ilgili olduğunu sanmıyorum. Don tepkisini asla bu kadar çabuk göstermez. Olacakları görmek için bekler. Görünüşte her şeyi Giorgio yönetiyor. Vincent, Patty ve Dante öyle sanıyorlar ama yanılıyorlar. İhtiyar hepimizden zekidir. Sen bu konuda kaygılanma. O böyle bir durumda her zaman adil davranır. Sen asıl Giorgio ile Dante'den kork.'' Bir an duraksadı, Cross'a bile bundan söz etmek istemiyor gibiydi. ''Bir şeyin farkına vardın mı? Giorgio, Vincent ve Patty'nin çocuklarının ailenin işlerinden hiç haberleri yok. Don'la Giorgio çocukların yasal işlerde çalışmalarını planladılar. Don, Dante için de aynı şeyi düşünüyordu. Ama Dante kurnaz davranıp her şeyi anladı ve bu işe girmek istedi. Don ona engel olamadı, bizi artçı olarak düşündü. Giorgio, Vincent ve Patty, sen, ben ve Dante, biz Clary Cuzzo aşiretinin güvenli bir seyahat sürmesi için çarpışıyoruz.'' Bunu Don planladı. Onu yüceleştiren de bu gücü. O nedenle Don bu işlerden kaçtığın için sevinebilir de. Dante'nin de öyle yapacağını umuyordu. Sence de öyle değil mi? Cross öyle sanırım dedi. Babasına bile o korkunç zayıflığını itiraf edemeyecek, tüm bunları bir kadının aşkı uğruna yaptığını açıklayamayacaktı. Pippi her zaman uzun vadeli düşün diye önerdi. Grunwald gibi zamanı gelince Don'a her şeyi açık açık söyle ve ailenin bu anlaşma sayesinde gagasını ıslatmasını da sağla. Ama Giorgio ve Dante'ye dikkat et. Vincent ile Patty bu duruma hiç aldırmazlar. Cross sordu, neden Giorgio ile Dante? Pippi, çünkü Giorgio aç gözlü köpeğin biri dedi. Dante ise seni her zaman kıskandı. Bir de benim oğlum olduğun için sana düşman, ayrıca kaçık o. Cross şaşırdı. Babası ilk kez Clary Cuzzo'lardan birini eleştiriyordu. Vincent ile Patty bu durumu aldırmazlar dedi. Neden? Çünkü Vincent'in restoranları, Patty'nin de inşaat şirketi ve Bronx bölgesi var. Vincent yaşlılık yıllarının zevkini çıkarmak istiyor. Patty ise hareketli bir yaşamdan hoşlanıyor. Her ikisi de seni seviyor ve bana saygı duyuyor. Gençliğimizde birlikte işler yapardık. Cross, baba dedi. Daha önce senden izin almadığım için bana kızmadın ya. Pippi ona alayla baktı. Numarayı bırak, bu işi beğenmeyeceğimi, Don'un da bu durumdan hoşlanmayacağını pekala biliyordun. Şimdi Skianat denilen adamı ne zaman öldüreceksin? Cross, bilmiyorum dedi. Bu nazik bir iş. Operasyon kiliseye girme töreni tarzında olmalı. Böylece Athena artık onun için endişelenmesine gerek olmadığını anlar ve stüdyoya döner. Pippi, bırak da planı ben yapayım diyerek başını salladı. Ama ya Athena denilen o kadın işe geri dönmezse, o zaman 50 milyon zarar edersin. Cross o işe dönecek dedi. Athena ile Claudia çok samimiler. Claudia onun döneceğini söylüyor. Pippi mırıldandı. Sevgili kızım, hala beni görmek istemiyor mu? Cross, sanmıyorum dedi. Claudia otelde kaldığı zaman bize uğrayabilirsin. Her zaman. Pippi, istemem diye cevap ver. Şimdi sen işi hallettikten sonra bu Athena denilen kadın yine de filmi tamamlamaya yanaşmazsa ben de onun için bir kiliseye girme töreni hazırlarım. Büyük bir film yıldızı olması bana vız gelir. Cross, hayır hayır dedi. Claudia'yı mutlaka görmelisin. Artık eskisinden çok daha güzel. İşte bu çok iyi. Çocukken suratı çok çirkindi, tıpkı benim gibi. Cross, neden onunla barışmıyorsun diye sordu. Claudia eski karımın cenaze törenine katılmama izin vermedi. Benden hoşlanmıyor. Onun için barışmaya ne gerek var? Hatta ben öldüğüm zaman kızımın cenaze törenime katılmasını yasaklamanı istiyorum. Canı cehenneme. Pippi bir an durdu. Küçükken çok cesur bir kızdı. Cross, onu şimdi görmelisin dedi. Pippi oğluna tembih etti. Unutma, Don'a hiçbir şey söyleme. Bu toplantı başka bir olayla ilgili. Cross merak etmişti. Bundan nasıl emin olabiliyorsun?
Pippi, bu görüşme film işiyle ilgili olsaydı dedi, Don önce beni görürdü. Seni ele verip vermeyeceğimi anlamak için.
Daha sonra Pippi haklı çıktı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 233.